bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Fransız Devrimi'nden Portreler. Server Tanilli. Adam Yayınları. 3. basım. Kasım 2001. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Şule Avcı. Fransız Devrimi'nden Portreler. Devrim elbette halk kitlelerinin eseri. Ama yığınların önüne düşüp yol gösterenler var. Aydınlar, örgütleyiciler, liderler. Onlarsız hareket başarıya ulaşamaz. Fransız devrimi belki her devrimden çok eşsiz portreler koydu önümüze. Her biri o dev yürüyüşü şu ya da bu ölçüde etkiledi. Bayrağa inandığı yolda sonuna değin taşıyanlar oldu. Yarı yolda tükenip yıkılanlar da. Kimler yok ki bu görkemli galeride? Robespierre'ler, Mirabeau'lar, Marat'lar, Danton'lar, Saint-Just'lar, Jacques Roux'lar, Babeuf'ler, halkın davasına baş koymuş insanlar. Özgürlüğün düşmanlarına karşı yükselttikleri ses karşısında bugün de ürperdiğimiz kişiler. Çağımızın seherindeki yıldızlar. Onların içinde tarihin aktörü olacak yerde oyuncağı olanları bir yana bırakırsak hepsi cumhuriyetçi, laik anlayışta ve ruhbana karşı kimselerdi. Aydınlanmaya inanıyorlardı ve aklın dostu idiler. Devrimin sloganı olan özgürlük, eşitlik ve kardeşliği benimsemişlerdi. O atsız sanklotlar ise üstelik düpedüz halktan geliyorlardı. Devrime inanmanın bir kabahat olarak görüldüğü, iktisadi, siyasal ve dinsel gericiliğin ayyuka çıktığı günümüz dünyası için çarpıcı kişilikler. Onları tanımamız gerekiyor. Fransız devrimini tanımak onları da tanımaya bağlı. Onları tanırken biraz da kendimizi tanıyacağız. Okuyunuz, göreceksiniz. Faşizmin acımasızca kıydığı can kardeşim Ümit Doğanay'ın aziz anısına. Birkaç söz. Dünyayı değiştiren 10 yılı okuyanlar, Fransız devriminde yer alan, özellikle de devrimin akışını belirleyen kişilikler üzerinde biraz daha ayrıntılı bilgi edinmenin gereksinmesini duymuşlardır sanırım. Bu kitap işte o gereksinmeye yanıt veriyor. Kime anlatmalıydık önce? Kuşkusuz Robespierre'i, değil mi? Çünkü devrimle özdeşleşmiş bir kişidir o. Fransız devrimi demek bir yerde Robespierre demektir. Devrimin doruğuna çıkışı Jacobenlerin bu ünlü lideriyle beraber oldu. Onun düşüşüyle de çoğu şey noktalandı bir yerde. Ancak öyle de olsa devrimin geleceğe yolladığı mesajda onun payı büyük. Robespierre'i çıkarınız, çağdaş düşüncenin kimi önemli noktaları karanlıkta kalır. Onun hakkındaki açıklamalarımız konunun Fransa'daki uzmanlarından Marc Poulas'ın Küçük Ama Zengin kitabında söylediklerini izliyor aslında. Okuyucular kitabın sonunda bir başka büyük uzmanın Albert Mathies'in Robespierre hakkında verdiği ünlü konferansın çevirisini bulacaklar. Mathies'in giderek Robespierre'in orada söyledikleri bugünkü Fransa için bir bakıma hala geçerli. Ancak asıl Türkiye'deki politikacıların onlardan öğrenecekleri var. Robespierre'i daha genişliğini anlatan bir kitabı dilimize kazandırmak da programımız içindi. Ama ona layık olduğu asıl yeri gelecek kuşaklar verecek. Devrimin öteki kişilikleriyle ilgili açıklamalarımızın kaynakları ise Albert Sobol'un yeni çıkan o dev Dictionnaire Historique de la Révolution Française, Paris 1989 adlı sözlüğü başta olmak üzere çeşitli sözlük ve ansiklopediler. Herkese anlatamayacağımıza göre ilk akla gelen adlar üzerinde durduk. Devrimi bu yönüyle de bütünlüğüne verecek eserler yine gelecek kuşakların işi ve görevi. Bu kitabımızla okurlar Fransız devrimine biraz daha girmiş olacaklar. Eğer gerçekten sağlayabilecekse bunu ne mutlu yazarına. Strasbourg, 29 Ekim 1989, Server Tanilli. 1. Robespierre. Başlarken Robespierre'i kısa yoldan anlatıp tanıtmaya kalkmak, bahse girmek gibi bir şey. Devrimle özdeşleşmiş bir kişidir o. Kesin bir sonuca götüren 5 yıl boyunca hep sahnenin önünde yer aldı bu insan. Yasama meclisinin çalıştığı yıllarda bile Jacobenlerin kürsüsünden olayların akışını etkilemeyi sürdürdü. Bütün terör dönemi boyunca hükümete katıldı. Ve 27 Temmuz 1793'ten 27 Temmuz 1794'e değin de Kamu Selameti Komitesi'nin toplantılarında sektirmeden bulundu. Kavganın ta ortasında anısını sürdürebilecek olanlarla beraber genç yaşta ölünce termidorcuların günah tekkesi oldu. Başkalarının aşırılıklarıyla korkularını yüklendi. Proudhon öyle diyor. Bir alay rezil it, kendi cinayetleriyle örtüp sarmaladılar onu ve iftira bir canavar yapıp çıktı. Mezarının üstünde yarım yüzyıllık lanetin ağırlığı var. Ve Lublin da ekliyor. Veil başkalarını titrettikten sonra yıkılıp düşene. Ne kadar da tartışmaya yol açtı yaşamı. Ancak yandaşlarının bile yığınla kötülüğü dokundu bu kavgalarda. 19. yüzyılın ortalarında adı çevresinde açık bir savaş verildi. Önce Laponera'ya, arkasından Lamartine, Michelet, Lublin ve son olarak da Hamel atıldılar kavgaya. Öte yandan 1830'u ve 1848'i yapan halk çoğu kez kendinden yana bir kişi olarak gösteriyordu Robespierre. Ama çağımıza değin çeşitli rejimler bir korkuluk olarak kullandılar onu. Liberal burjuvazi için 1871 komünü ikinci yılın terörünü hatırlatıyordu. Ve devrimin 100. yıl dönümünde Carnot, Danton ve zafer kazanmış generaller örnek diye gösterildiler. Bugün de bu geleneğin içinde yaşıyoruz aslında. Romain Rolland'ın bir saptaması var, şöyle diyor. Robespierre'in anısını üstlenme cesaretini gösterebilecek tek bir cumhuriyetçi hükümet çıkmadı o yıllardan bu yana. Biz de eklemiş olalım. Bu saptamanın yapıldığı yıllardan bu yana da. Son bir örnek. Devrimin 200. yıl dönümü vesilesiyle Fransa'nın Sosyalist Cumhurbaşkanı Mitterrand, devrim yıllarından 3 kişinin Pantheon'daki ölümsüzler arasına katılmasına karar vermiştir. Bunlar da Abgregory, Condorcet ve Monge'dur. Kuşkusuz yerinde olmuştur bu seçim. Ancak o listede Robespierre bulunmuyordu. Bırakınız onu, Paris'te adına bir sokak bile yoktur hala. Öyle de olsa 200 yıldan beri Robespierre'in uyandırdığı ilgi de bir gerçek. Ona haklarını geri vermek ve tarihçi Aulard'ın fırlattığı okları kırıp atmak için bir başka tarihçinin, Albert Mathies'in 1932'ye değin harcadığı çabalar bilinir. Onları sonraki yıllarda başkaları izledi. Robespierre gizemli bir konu ve bir korkuluk olmaktan çıkmıştır bugün. Çağdaş tanıklıkların çoğalmasıyla zaaflarını ve kusurlarını, tutkularını ve sertliğini tanıyoruz bu insanın. Onların daha iyi anlaşılıp dile getirilişinde psikanalizde yardımcı oluyor bize. Dahası içinde tırmanıp yükseldiği dönem bütün görünümleriyle tehlikeli biçimde kaygan ve hareketli. Yazgısı fırtınalı başka kişilerin arasında Robespierre bir olgudur. Ve ne o kadar övgülere boğulacak ne de yerin dibine batırılacak bir olgudur bu. Daha insancıl ve daha gerçekçi bir yaklaşım içinde kahramanımız daha da iyi yerine oturuyor. Onu anlamaya çaba harcarken devrinden de söküp çıkarmamalı. Hem tarihin hangi kişiliği için doğru değildir ki bu? 1. Bir çağ, bir ortam ve bir insan. Çocukluk ve gençlik yılları. Robespierre, Artolu ve Burjuva kökenli. Her ikisi de derinden derine etkiledi onu. Ailesi Flandra bölgesindendi. Flandra'da çamurlu ovaları, iç karartıcı göğü ile Belçika'nın bir parçasıydı o yıllar. Başlarında yığınla çocuk, tarımla geçinen ataları tutumlu davranıp serbest meslekler edinmişlerdi. Ancak bölgeyi terk etmemiş, iyi tanıdıkları ve kendilerine güven duyan köylülere karışıp gitmişlerdi. Robert de Robespierre 1630 yılına doğru Lille yakınında Carvin'de dava vekili ve noter oldu. Oğulları ile torunları da onu izlediler. 1720'de Artu Barosu'na avukat olarak kabul edilen Robespierre'in büyük babası bir tacir ailesinden kız aldı. Kendisi de avukat olan büyük oğlu aynı şeyi yaptı. Biracı Caro'nun kızıyla 2 Ocak 1758'de alelacele evlenmek zorunda kaldı. 4 ay sonra da 6 Mayıs'ta bir oğlan dünyaya geldi. Maximilian koydular adını. Geleceğin ünlü Maximilian Robespierre'dir bu. Onun doğduğu yıl Damien adlı biri 15. Louis'i bir bıçakla yaralanmıştı. Ve Sofu takımı bunu fırsat bilip Diderot'un ansiklopedisini yasaklatmıştı. Rousseau, D'Alembert'e mektubunu yayımlıyordu. Voltaire de örfler üstüne denemeyi çıkartmıştı. 7 yıl savaşı sürüyordu. İngilizler Kanada ile Hint'teki önemli ticaret merkezlerinin fethini tamamlamışlardı. İkinci Friedrich, Rosbach'da Fransızları yenmişti. Mara 15, Lafayette 1 yaşındaydı. Goethe 9'unda, Mozart'ta ikisindeydi. Belli bir gönenç içindeydi genç karı koca. Monsieur Francis'ın yeterince müşterisi vardı. Aile de çabucak çoğaldı. Önce 2 kız, 1760'da Charlotte ve 1761'de Henriette doğdu. Sonra 1763'te bir başka oğlan çocuk dünyaya geldi. 1764'te bir oğlan daha. Bu sonuncusu yaşamadı ve üstelik anasının yaşamına da mal olarak aile ocağını çözüp dağıttı. Savurgan bir kişi olan baba borca battı. Yolculuğa çıktı. 1768'de döndü ve 1772'de arkasında ana yönünden büyük ana ve babaya öksüz ve yetimler bırakarak yeniden yola çıktı. Kaybolup gitti. 1777'de Münih'te öldü. Çocukluk sevinçlerinden yoksun, ailede sevilip okşanma nedir tatmayan Maximilian, henüz 6 yaşındayken yetişkin bir erkek gibi göğüsledi yaşamı. Kız kardeşi Charlotte şöyle anlatacaktır daha sonra. Köklü bir değişiklik oldu onda. Daha önce o yaşlardaki bütün çocuklar gibi düşüncesiz, kabına sığmaz, afacanın biriydi. Ama büyük ağabey sıfatıyla, deyim yerindeyse kendini ailenin başı olarak görür görmez, ağır başlı, ne yaptığını bilen ve çalışkan bir insan oldu. Kendini kabul ettiren bir tür sertlikle konuşuyordu bizimle. Oyunlarımıza katıldığında ise yönetmek içindi onları. Çiçekleri, kuşları seviyordu. Dantel yapmayı bile öğrendiği söylenir. Küçük kilisecikler kurup gravür toplamaktan hoşlandığını da anlatırlar. 1765 yılından başlayarak Ara'da Oratoryenler Koleji'nin derslerini izledi ve orada 1769'a değin kaldı. Aynı yıl bir manastırdan burs elde edip Paris'te Louis-le-Grand Koleji'ne geldi. Okul Paris'te olduğuna göre sosyal bakımdan daha yüksek konumda gençler vardır ister istemez. Onlar arasında kendini yalnız hisseden Robespierre, Napolyon gibi çalışmaya sığınıp ona verir kendini. Baş öğretmen yardımcısı Aproyer şöyle diyor. Her şeyi çalışmaya getirip katmıştı. Çalışma uğruna her şeyi savsaklıyordu. Çalışma tanrısıydı onun. Conciones'le, Plutarkos'la, ilk çağ tarihiyle besler kafasını. Uz anlatımda retorik, Latince ödevlerindeki biçem ve düşünceye dikkat kesilen Ab Herival, Romalı diye at takar kendisine. Ne var ki kolejde merak dünyasını sınırlamadı Robespierre ve devrinin felsefi eserlerini okudu. Montesquieu yorumladı ve Rusya'ya büyük ilgi gösterip düşkünü oldu. Gezilerinden birinde Ermenonville'de uğradı. Ona kendisini tanımayı, doğanın yüceliğini değerlendirmeyi, sosyal düzenin büyük ilkeleri üzerinde düşünmeyi öğretmiş olan o tanrısal insanı gördü orada. Bu yalnız gezerde kendi adamcıl yaratılışının bir yankısını görüyordu. Kolejdeki hava kötümserliğini, güvensizliğini, yeni yetmeliğinin hüzünlerini besleyip sürdürüyordu. Ne var ki bu hava Hristiyan ve Descartes'çi bir spiritüalizmin gelişmesini de destekliyordu onda. Ve Robespierre bu spiritüalizmin ikisini birden Vicar Savoyard'da buluyordu. Öte yandan onurunu da incitiyordu yoksulluğu. Geliri Arto'daki manastırın lütfettiği yıllık 450 lira ile sınırlıydı. Bu durumda tek bir elbise ve yırtık pabuçlarla dolaşmasına, dışarıya çıkıp gezmesine engelleyen yığınla şeyin eksik oluşuna şaşılabilir mi? Fazla toplumcul olmamasında da şaşılacak bir yön göremiyoruz. Arkadaşları yoktu ve kendisinden daha genç olan Camille de Moulins başka türlü söylese de bütün çabası okuldaki başarılara yönelmiş bu ağabeyle belli belirsiz bir ilişki içinde oldu. Yığınla da tattı bu başarılardan Robespierre ve övgüler aldı. 16. Louis'nin tahta geçişinde kutsallaştırma ayininin arkasından Paris'e törenle girişinde öğretmeninin yazdığı manzum söylevi okumakla o görevlendirildi. Son olarak 1780'de hukuka kabul edildi ve ertesi yılda mezun oldu oradan. Kolej yönetimi verilebilecek en yüksek miktar üzerinden 600 liralık bir ödül verdi kendisine. Bursuna gelince o da kardeşi Augustine bağlandı. Oratoryenlerin sultası altında geçirdiği 12 yıllık sert bir çalışmadan sonra diplomalarla donanmış olarak Ara'ya döndü ve hemen Baro'ya yazıldı. Teyzeleri evlenmişti, büyük babası ölmüştü. Devede kulak kabilinden miras payını aldı ve kız kardeşi Charlotte'la Sağman sokağına yerleşti. Sonra Cizvitler Sokağı'na taşındı. Kendisinden daha yaşlı, en ünlü meslektaşlarından biri Liborel ilk davasını sağladı ona. Arkasından başka davalar sökün edecektir. Aralarından birinin yazdığına bakılırsa bütün meslektaşlarını anlatma biçimi, deyimlerindeki seçimi, konuşmasındaki açıklıkla pek gerilerde bırakır. Ondan sonra aynı mesleği sürdürmek isteyenleri korkutacak hayli şeyler vardır bunlarda. Psikoposluktan edindiği bir ünvan dolayısıyla psikoposluk yargısına bağlı davaların yargılanmasında bulunur ve müşterilerinin çevresini genişletir. Bir davada da koruyucu Liborel'le karşı karşıya gelir, yener onu ve Arto Barosu'nda ikinci sırada olan Başkan Madre katip olarak tutar kendisini. Durumu bir kararlılık kazanmıştır artık ve şöhreti de vardır. Maddi kaygıların uzağındadır. İşine bir kutsal görev gibi bakıp yerine getirmektedir. Bu arada manevi sorumluluklarının da farkına varır. Sizi zayıfları, ezilenleri, sıradan insanları savunmaya götürenden daha yüce bir meslek var mıdır diye soracaktır. Daha şimdiden genel yaklaşımlara doğru yükselmektedir. Bu yaklaşımlarda ise daha sonra siyaset kürsülerinde geliştireceği kimi düşünceler ete kemiğe bürünmektedir. Meslektaşı Bussar'ın da yardım ettiği Sen Omer Yıldırım Savarı davası büyük bir ün kazandırır ona. Gerçekten yankılar yapan ve siyasal bir niteliğe de bürünen bir dava oldu bu. Olay şudur. Sen Omer kasabasından Visery adlı bir amatör fizikçi evinin damına Franklin'in icat ettiği yıldırım savarı yerleştirir. Yerel makamların adamı cinayet niyetiyle suçlamaları için fazla bir zaman geçmez. Visery, yurttaşların huzurunu bozucu ve kamu güvenliğine zarar verici ilan edilerek Yıldırım Savar'ı yerinden söküp attırmaya mahkum edilir. Adam Robespierre'e başvurur. O da seve seve kabullenir davasını. Aslında iki dünyanın çatışmasını temsil ediyordu dava. Karanlıkçılıkla aydınlıkçıların dünyası, geçmişle geleceğin dünyası karşı karşıyaydı. Genç avukat, Filozoflar Partisi'nin düşmanlarıyla savaşmaktan hoşnuttur. Büyük gürültüler koparır dava. Robespierre, Ara Mahkemesi'nde parlak iki savunma yapar. Bunlar sonra Paris'te kitapçık olarak da basılırlar. Dava kazanılır ve Robespierre bütün Arto elinde büyük bir şöhret kazanır bununla. Paris'teki bilim ve edebiyat çevrelerinin de takdirini toplar. Az konuşur ve asık yüzlü bir yeni yetme olmaktan çıkmıştır artık. Topluma karışma aranışı içindedir ve güzel kadınların meclisine de sırtını çevirmez. 1783'te Ara Akademisi'ne girer ve kimi edebi yarışmalara katılır. Metz Akademisi için haysiyet kırıcı cezalar üstüne incelemeyi kaleme alır ve 400 liralık bir ödül kazanır karşılığında. İncelemesi Mercure de France'da yayımlanır. Bununla beraber Montesquieu'nun düşüncelerinin Tito Livius'tan alıntılara karıştığı bu ilk denemelerde özgün hiçbir şey yoktur. Öyle de olsa anası babası belli olmayan çocuklar için daha insani bir tavır takınılmasının yanı sıra cezalar karşısında herkesin eşitliğini ister Robespierre. Grasse'ye övgüsünün pek şansı olmaz.